Ayrım 20. Arı kovanına çomak sokan kız. Stieg Larsson. Sayfa 299. Kurt Svensson işten çıktıktan sonra Sonya Modig, Bublanski'nin odasına gidip kapısını çaldı. İki dakikan var mı?
Sorun ne?
Salander. İyi. Şu Ekström, Faste ve yeni dava konusu midemi bulandırdı. Björk'ün raporunu sen de ben de okuduk. Salander 1991 yılında tarumar edilmiş ve Ekström bunu biliyor. Peki bu adam neyin peşinde?
Bublanski okuma gözlüğünü çıkarıp gömleğinin cebine koydu.
Bilmiyorum.
Hiçbir tahminin yok mu?
Ekström, Björk'ün raporunun ve Teleborian'da yazışmalarının tahrif edildiğini iddia ediyor.
Siktirsin. Eğer bu rapor tahrif edilseydi sorguladığımızda Björk bize bunu söylerdi.
Ekström üzerine gizlilik damgası vurulduğu için Björk'ün bu konuda konuşmayı reddettiğini söylüyor. Acele edip onu buraya getirdiğim için de beni suçluyorlar.
Ben Ekström'den şüpheleniyorum.
Birçok yerden baskı altında.
Bu bir özür olamaz.
Gerçeğin tekeli bizim elimizde değil. Ekström raporun tahrif edildiğine dair elinde kanıt olduğunu söylüyor. Bu protokol numarasıyla yapılmış bir araştırma yokmuş. Tahrifatın çok ustaca yapıldığını, gerçekle fantezinin iç içe geçirildiğini iddia ediyor.
Neresi gerçek, neresi fanteziymiş?
Genel çerçevesi doğruymuş. Zalachenko, Lisbeth Salander'in babası ve karısını döven piçin tekiymiş. Bildiğimiz şeyler. Kadın hiç polise başvurmadan yıllarca dayak yemiş. Lisbeth Salander benzin bombasıyla babasını öldürmeye teşebbüs ettikten sonra işin aslını araştırsın diye Björk'e görev verilmiş. Björk'ün Teleborian'la yaptığı bütün yazışmalar tahrif edilmiş. Teleborian psikiyatrik bir muayene yaparak Salander'in deli olduğuna karar vermiş. Savcı da davayı ortadan kaldırmış. Lisbeth Salander tedavi için St. Stefan'a kapatılmış.
Eğer bir tahrifat varsa kim niye yapmış?
Bublanski ellerini iki yana açtı.
Benimle dalga mı geçiyorsun?
Anladığım kadarıyla Ekström Salander'in ruhsal durumunun tekrar incelenmesini isteyecek.
Ben bunu kabul etmem dedi Modig.
Artık bizim elimizde değil, Salander olayından alındık.
Ve yerimize Hans Faste geçti. Yan, eğer bu alçaklar yeniden Salander'in üstüne yüklenirlerse basına giderim.
Hayır Sonya, bunu yapmayacaksın. Birinci olarak artık soruşturmayla bizim bir ilgimiz kalmadı. Ayrıca iddialarının hiçbir kanıtı yok. Bir paranoyak gibi görünürsün ve bütün kariyerin sona erer.
O soruşturma hala elimde dedi Sonya Modig alçak sesle. Kurt Svensson için bir kopya çıkarmıştım ama bir türlü vermeye vakit bulamadım.
Eğer o soruşturmayı basına sızdırırsan sadece meslekten atılmakla kalmaz, suçla işlemiş olursun.
Sonya Modig susup amirine baktı.
Sonya, hiçbir şey yapmayacaksın, bana söz ver.
Sonya tereddüt etti. Hayır Jan, söz veremem, bu işte bir bit yeniği var.
Bublanski başını salladı.
Evet, bit yeniği var ama düşmanlarımızın kim olduğunu bile bilmiyoruz.
Sonya Modig başını yana eğdi. Bir şey yapmayı düşünüyor musun?
Bunu seninle tartışamam, bana güven. Cuma akşamındayız, tatilin tadını çıkar. Hadi evine git, bu konuşma hiç olmadı.
Cumartesi öğleden sonra 13.30'da güvenlik görevlisi Niklas Adamson, 3 hafta sonra sınava gireceği ekonomi kitabından başını kaldırıp temizlik makinesinden çıkan fırça seslerine kulak kabarttı. Bu topal kara kafaydı. Her zaman Adamson'a nazikçe selam verir ama hiç konuşmazdı. Adamson birkaç kez ona şaka yapmaya kalkmış ama güldürmeyi başaramamıştı. Bir temizlik spreyi çıkarıp danışmanın masasına sıktığını ve bir bezle kuruladığını gördü. Arkasından paspası alarak temizlik makinesinin erişemediği yerlerdir paspasladı. Niklas Adamson tekrar burnunu kitaba gömerek okumaya devam etti. Temizlikçinin koridorun sonuna, onun olduğu yere gelmesi 10 dakikayı buldu. Başlarıyla birbirlerini selamladılar. Adamson ayağa kalktı. Lisbeth Salander'in odasının önünde oturduğu sandalyenin altının temizlenmesini izledi. Bu temizlikçiyi neredeyse her nöbetinde görüyor ama ismini bir türlü hatırlayamıyordu. Şu kara kafa isimlerinden biriydi işte. Bununla birlikte bir yandan adam mahkumun odasını temizlemediğinden, bunu öğleden önce iki kadın temizlikçi yapıyordu, bir yandan da topal temizlikçide bir tehlike görmediğinden kimliğini kontrol etme ihtiyacı duymamıştı. Temizlikçi koridorun temizliğini bitirdikten sonra Lisbeth Salander'in hemen yanındaki bir odanın kapısını açtı. Göz ucuyla ona bakan Adamson'u endişelendirecek bir şey yoktu. Bu oda temizlik odasıydı ve adam oraya her gün giriyordu. Temizlikçi makinenin kovasını boşalttı, fırçaları temizledi ve odaya soktu. İdris Gidi koridorun sonunda güvenlik görevlisi olduğunu biliyordu. 25 yaşlarında sarışın bir adamdı bu. Haftada 2 ya da 3 gün aynı yerde oturuyor ve ulusal ekonomi kitabı okuyordu. Gidi onun güvenlik şirketinde yarım gün çalışıp aynı zamanda okuduğu sonucunu çıkarttı. Bir tuğla etrafıyla ne kadar ilgileniyorsa o da o kadar ilgileniyordu. Gidi bir ara Lisbeth Salander'in odasına girmek isterse adamın ne yapacağını düşündü. Mikael Blomqvist'in gerçekle neyin peşinde olduğunu da merak ediyordu. Başını iki yana salladı. Blomqvist'in 11C'de yatan Lisbeth Salander'le bir ilişkisinin olduğunu gazetelerden okumuştu. İlk karşılaşmalarında ona gizlice bir şey vermesini isteyeceğini bekliyordu. Bunu kesinlikle reddederdi. Çünkü Salander'in odasına girmesine izin verilmiyordu. Üstelik Salander'i hiç görmemişti. Beklentilerinin aksine Mikael Blomqvist ondan böyle bir şey istememişti. Yapacağı işte yasa dışı bir taraf göremiyordu. Kapı aralığından koridora baktı. Adamson sandalyeye oturmuş kitabını okuyordu. İdris Gidi etrafta kimsenin olmamasından memnundu. Temizlik odası koridorun sonunda olduğundan genellikle kimse uğramazdı. Temizlik önlüğünün cebinden bir Ericsson Z600 cep telefonu çıkarttı. Gidi bu telefonun reklamlarını görmüştü. 3500 kron değerindeki telefon bir cep telefonunda bulunabilecek bütün inceliklere sahipti. Telefonun ekranına baktı. Açıktı ama sinyale ve titreşime kapalıydı. Ayak parmaklarının üzerinde yükselerek Lisbeth Salander'in odasına açılan havalandırma deliğinin yuvarlak kapağını bir tornavidayla yerinden söktü. Cep telefonunu Mikael Blomqvist'in istediği gibi havalandırma deliğinin içine koydu. Bütün bunlar yalnızca 30 saniye sürmüştü. Ertesi gün yalnızca 10 saniyesini alırdı. Bu defa cep telefonunu alıp bataryasını değiştirecek ve tekrar bırakacaktı. Eski bataryayı eve götürecek, yeniden şarj edecekti. İdris Gidi'nin görevi bundan ibaretti. Ama bunun Salander'e ne faydası olacağını bir türlü anlayamıyordu. Onun tarafında havalandırma deliğinin üzerinde sağlam parmaklıklar vardı. Bir merdiveni ve yıldız tornavidası olsa bile ne yaparsa yapsın bu cep telefonuna ulaşamazdı. Bunları Mikael'e de anlattığında biliyorum demişti Mikael. Zaten o telefona hiç dokunmayacak. İdris Gidi Mikael Blomqvist durmasını söyleyene kadar bu işi yapacaktı. İş karşılığı haftada elden 1000 kron alacak, üstüne üstlük iş bittiğinde de telefon onun olacaktı. Bir kez daha başını salladı. Mikael Blomqvist'in sıkı bir şeyin peşinde olduğu belliydi ama ne olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Temizlik odasının havalandırma deliğine açık ama sessiz ve titreşimi kapalı bir cep telefonu yerleştirmenin hikmetini anlamak onun entelektüel düzeyini aşıyordu. Eğer Mikael Blomqvist Lisbeth Salander'le iletişim kurmak istiyorsa temizlikçi kadınlardan birine rüşvet vererek telefonu ona vermelerini sağlardı. Kısacası Gidi Mikael'in davranışında mantıklı bir şey göremiyordu. Hoş Mikael haftada 1000 kronu ödediği sürece ne yaptığı onu ilgilendirmiyordu. Bu konuda soru sormak aklından bile geçmemişti. Doktor Anders Jonasson 40 yaşlarındaki bir adamın evinin önündeki korkuluklara dayandığını gördüğünde adımlarını yavaşlattı. Adamın yüzü tanıdıktı ve adamın selamlama tarzından kendisini tanıdığı sonucunu çıkarttı. Doktor Jonasson,
evet.
Sizi böyle rahatsız ettiğim için özür dilerim ama iş yerinizde ziyaret etmek istemedim. Biraz konuşmak istiyorum.
Ne hakkında ve siz kimsiniz?
Adım Mikael Blomqvist, gazeteciyim. Millennium dergisinde çalışıyorum. Lisbeth Salander hakkında konuşmak istiyorum.
Tabii ya, sizi şimdi tanıdım. Lisbeth'i bulup acili arayan sizdiniz. Kurşun yarasının üzerine gümüş selabantı siz mi yapıştırdınız?
Evet. Çok akıllıca bir davranış ama maalesef hastalarım hakkında konuşamam. Siz de başkaları gibi Saul Gransk Hastanesi'nin basın sözcüsüne başvurabilirsiniz. Beni yanlış anladınız. Bilgi istemiyorum. Özel bir nedenle buradayım. Bana tek bir söz etmeniz ya da bilgi vermeniz gerekmiyor. Aksine ben sizi bilgilendirmek istiyorum.
Anders Jonasson kaşlarını kaldırdı. Lütfen diye üsteledi Blomqvist. Cerrahların evinin önünde bekleyip onları taciz etmek gibi bir huyum yok. Ama sizinle konuşmak istediğim şey çok ciddi. Sokağın aşağısında bir kafe var. Size bir kahve ısmarlayabilir miyim?
Ne konuşmak istiyorsunuz?
Lisbeth Salander'in geleceği ve iyiliği hakkında. Ben onun arkadaşıyım.
Anders Jonasson uzun süre tereddüt etti. Eğer Mikael Blomqvist değil de başka biri olsaydı, tanımadığı bir adam bu şekilde karşısına çıksaydı kesinlikle reddederdi. Ama Blomqvist tanınmış biriydi, dolayısıyla bir kötülük beklenemezdi.
Hiçbir koşul altında röportaj vermem ve hastam hakkında konuşmam.
Tamam dedi Mikael.
Anders Jonasson, Mikael Blomqvist'le birlikte kafeye gitmeyi kabul etmişti. Kahvelerini aldıktan sonra, sorun ne dedi tarafsız bir ifadeyle. Dinlerim ama hiçbir yorum yapmam.
Konuştuklarımızı basına aktaracağımdan korkuyorsanız böyle bir şeyin olmayacağını baştan söyleyeyim. Bana sorulursa biz hiç buluşmadık.
İyi. Sizden bir şey yapmanızı rica edeceğim ama bunun ne olduğunu söylemeden önce böyle bir talebi ahlaki olarak niçin kabullenmeniz gerektiğini açıklamak istiyorum.
Bu konuşmadan hiç hoşlanmadım.
Yalnızca dinleyin. Lisbeth Salander'in doktoru olarak fiziksel ve ruhsal sağlığından sorumlusunuz. Benim de arkadaş olarak sorumluluklarım var. Doktor değilim. Beynini deşip mermi çıkaramam. Ama başka yeteneklerim var. Onun iyiliği için bir şeyler yapabilirim.
Gazeteciyim, onu bu hale getiren gerçekleri ortaya çıkarabilirim.
İyi, yapın o zaman.
Sorunun ne olduğunu size sözcüğü sözcüğüne anlatacağım. Kararı siz vereceksiniz.
Öyle mi?
Biliyorsunuz, Annika Giannini, Lisbeth'in avukatı. Onunla karşılaştınız.
Anders Jonasson başını salladı. Annika benim kız kardeşim. Lisbeth'i savunması için onu ben tuttum.
Güzel. Nüfus kayıtlarına bakarak kız kardeşim olduğunu görebilirsiniz. Şimdi sizden isteyeceğim şeyi ondan isteyemem. Lisbeth hakkında benimle konuşmuyor. Onun da susma yükümlülüğü var ve bütünüyle başka kurallara bağlı.
Sanırım Lisbeth hakkında gazetelerde yazılanları okumuşsunuzdur.
Okudum.
Gazeteler onu psikopat, lezbiyen bir seri katilmiş gibi resmediyorlar. Hepsi yalan. Lisbeth Salander psikopat değil. Senin benim kadar akıllı, cinsel eğilimleri de hiç kimseyi ilgilendirmez.
Eğer doğru biliyorsam bu konuda bir takım değişiklikler oldu. Lisbeth Salander'in işlediği söylenilen cinayetler için şimdi bir Alman arıyorlar.
Doğrusu da bu. Ronald Niederman vicdansız bir katil. Lisbeth'in güçlü düşmanları var. Bunların bir kısmı sap olan.
Anders Jonasson'un yüzü şüpheli bir ifadeyle buruştu.
Lisbeth Salander Sapo'nun ne pahasına olursa olsun korumaya çalıştığı sırlarından birine ayağı takıldığı için daha 12 yaşındayken Uppsala'daki çocuk psikiyatrisi kliniğine kapatıldı. Hastanede öldürülen babası Alexander Zalachenko iltica etmiş bir Rus ajanı. Soğuk savaşın kutsal emaneti. Ayrıca Lisbeth'in annesini yıllar boyunca dövmüş. Lisbeth de benzin bombasıyla babasını öldürmeye çalışmış. Bunun üzerine onu çocuk kliniğine kapatmışlar.
İyi de bunda ne var? Eğer babasını öldürmeye teşebbüs ettiyse elbette psikiyatrik bakım görmesi gerekir.
O kadar basit değil. Bu işin arkası çok karanlık. Yakında yayınlayacağım öyküye göre Sapo neler döndüğünü çok iyi biliyordu ve önemli bir bilgi kaynağı gibi gördüğünden Zalachenko'yu korumaya çalıştı. Lisbeth Salander'i ayak altından kaldırmak için sahte teşhis koydurdular.
Anders Jonasson öylesine şaşkın bir ifadeyle bakıyordu ki Mikael gülümsemekten kendini alamadı.
Anlattığım her şeyi belgeleyebilirim. Lisbeth Salander'in mahkemesinden hemen önce bir sürü belge yayınlayacağım. Ortalık cehenneme dönecek.
Peki,
Sapo'nun ayak işlerini yapan iki doktorun Salander'i nasıl diri diri deliler evine gömmeye çalıştıklarını açıklayacak, acımadan ipliklerini pazara çıkaracağım.
Doktorlardan biri saygı duyulan tanınmış biri. Dediğim gibi elimde yeterince belge var.
Eğer bu işe doktorlar bulaştıysa mesleğimiz için utanç verici bir şey.
Hayır, bu kolektif bir suç değil. Yalnızca bu işe bulaşanların utanması gerekiyor. Aynı şey Sapo için de söz konusu. Sanırım içlerinde iyi insanlar da vardır. Benim bahsettiğim gizli bir grup. Bu grup Lisbeth 18 yaşına bastıktan sonra onu tekrar akıl hastanesine kapatmaya çalıştı. Ama bu defa başaramadı. Lisbeth'e bir vasi atandı. Açılacak mahkemede tekrar faaliyete geçecekler ve kızın üzerine mümkün olduğu kadar bok atmaya çalışacaklar. Ben, daha doğrusu kız kardeşim Lisbeth'in beraat etmesi için elinden geleni yapacak. Hakkındaki gayri mümeyyüz kararını da kaldırtacak. Tamam. Ama onun cephaneliğe ihtiyacı var. İçinde bulunduğumuz durumda oyunun kuralları bunu gerektiriyor. Ayrıca bir takım polislerin bu savaşta Lisbeth'in yanında yer aldıklarını da söylemeliyim. Ama soruşturma savcısı karşı cephede duruyor. Bak sen, Lisbeth'in mahkeme öncesi yardıma ihtiyacı var. İyi de ben avukat değilim. Biliyorum doktorsunuz ve Lisbeth'le ilişkiye geçme imkanınız var. Anders Jonasson gözlerini kızdı. Sizden isteyeceğim şey yasal açıdan meşru değil, hatta büyük ihtimalle ceza gerektirecek bir davranış. Ama ahlaki açıdan meşru. Onu koruması gereken insanlar, Lisbeth Salander'in haklarını bile isteyerek çiğnediler. Doktor Jonasson dikkat kesildi. Bir sürü örnek verebilirim. Bildiğiniz gibi Lisbeth Salander'e ziyaretçi yasağı konuldu. Gazete okuyamıyor, dış dünyayla iletişim kuramıyor. Ayrıca savcı avukatına basınla konuşma yasağı koydu. Annika kahramanca kuralların içinde kalırken savcı Lisbeth Salander hakkında gazetecilere bir sürü bilgi sızdırıyor. Onlar da Lisbeth'e her türlü çamuru atmaktan çekinmiyorlar. Çok yazık. Örneğin şu haber. Mikael bir hafta öncesinin akşam gazetesini havaya kaldırdı. Soruşturma grubundan bir kaynak Lisbeth Salander'in akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ediyor ve gazetede onun psikolojik durumu üzerine bir sürü spekülasyon yapıyor. Bu haberi okudum, saçmalık. Sizce Salander deli mi? Bu konuda bir şey diyemem. Bununla birlikte psikolojik durumu hakkında hiçbir araştırma yapılmadı. Yani bu haber uydurma. Öyle ama ben bu yalan haberlerin arkasında ekstrem hesabına çalışan Hans Fast adında bir polisin olduğunu ispat edebilirim. Yani bu haberleri ekstrem yayıyor. Öyle mi? Ekstrem mahkemenin kapalı kapılar ardında sürdürülmesi için çabalıyor. Yani Lisbeth Salander'e yöneltilen suçlamaların kanıtı diye sunulan şeyleri dışarıdan hiç kimse değerlendiremeyecek. Daha da kötüsü savcı onu izole etti. Yani Lisbeth kendini savunmak için gerekli araştırmayı yapamayacak. Eğer doğru biliyorsam bunu onun adına avukatı yapacaktır. Lisbeth belki sizin de anladığınız gibi çok özel bir insan. Kız kardeşime açıklayamayacağım bir takım sırları var. Mahkemede bunları kullanıp kullanmayacağı ona kalmış. Kendini savunabilmek için Lisbeth'in buna ihtiyacı var. Mikael Blomquist masanın üzerine Lisbeth Salander'in el bilgisayarıyla şarj aletini koydu. Lisbeth Salander'in cephaneliğindeki en önemli silahı bu. Buna ihtiyacı var. Anders Jonasson şüpheli bir ifadeyle el bilgisayarına baktı. Bunun için onun avukatına vermiyorsunuz? Çünkü kanıtlara nasıl ulaşılacağını bir tek Lisbeth Salander biliyor. Anders Jonasson bilgisayara dokunmadan uzun süre baktı. Size şu Doktor Tele Borya'nın kim olduğunu anlatmak istiyorum dedi Mikael ve önemli belgeleri koyduğu dosyayı çıkarttı. Alçak sesle 2 saat kadar konuştular. Cumartesi akşamı saat 8'de Milton Security'den çıkan Dragan Armanski yürüyerek St. Paul's Gatan'daki sinagoga gitti. Sinagogun kapısını haham açtı. "Burada bir tanıdığımla görüşecektim," dedi Armanski. "Bir kat yukarıda size yolu göstereyim." Armanski hahamın verdiği kippayı alıp biraz tereddüt ettikten sonra başına taktı. Müslüman bir ailede yetişmişti. Günlük rutinlerinde ne sinagogu ziyaret etmek ne de başlarına kippa takmak vardı. Rahatsız olmuştu. Yan Bublanski'nin başında da kippa vardı. "Merhaba Dragan, bana zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Haham rahatça konuşabileceğimiz bir oda verdi bize." Armanski Bublanski'nin karşısına oturdu. "Sanırım bu gizlilik için bir nedenim vardır." "Uzatmayacağım. Senin Lisbeth Salander'in arkadaşı olduğunu biliyorum." Armanski başını salladı. "Lisbeth Salander'e yardım etmek için Blomquist'le birlikte neler çevirdiğinizi öğrenmek istiyorum." "Niçin bir şeyler çevirdiğimizi düşünüyorsun ki?" Çünkü savcı Richard Ekström, Milton Security'nin Salander araştırmasının ne aşamada olduğunu defalarca sordu. Bunları iş olsun diye sormuyor. Basına, başına iş açacak malzeme sızdırmanızdan endişeleniyor. Haa. Ekström bu kadar endişeli olduğuna göre ya bir şeyler seziyor ya da biliyor. En azından ben onun bir şeyler döndüğünden endişelenen biriyle konuştuğunu düşünüyorum. Biri? Dragan, saklambaç oynamayı bırak. Salander'in 1991 yılında hukuki bir haksızlığa kurban gittiğini biliyorsun. Mahkeme başladığında yine buna benzer bir şeyin olacağından korkuyorum. Demokrasiyle yönetilen bir ülkenin polisisin. Eğer elinde böyle bir bilgi varsa önlem alman gerekir. Bublanski iç çekti. Elbette bir şey yapacağım ama nasıl? Ne söylemek istiyorsun, anlat. Blomkvist'le birlikte neler çevirdiğinizi öğrenmek istiyorum. Sanırım kollarınızı kavuşturup oturmuyorsunuzdur. Bu iş biraz karışık, sana nasıl güvenebilirim? Mikael Blomkvist'in ele geçirdiği 1991 yılında hazırlanmış bir rapor var.
Biliyorum.
Artık o rapor elimde değil.
Benim de. Blomkvist ve kız kardeşinin elindeki raporlar kayboldu.
Kayıp mı?
Blomkvist'in elindeki örneği evinden çaldılar. Annika Gianni'nin elindeki kopyada Göteborg'da uğradığı bir saldırıda alındı ve bütün bunlar Zalachenko'nun öldürüldüğü gün oldu.
Bublanski'nin dili tutulmuştu. Niçin bizim haberimiz olmadı?
Mikhail Blomkvist'in ifade ettiği gibi sonsuz bir zamanın içinde bir şeyleri yayınlamak için doğru tek bir an vardır.
Ama siz yayınlamayı mı düşünüyor? Armanski kısaca başını salladı.
Göteborg'da bir saldırı ve Stockholm'da bir hırsızlık hem de aynı gün. Demek ki düşmanlarımız iyi organize olmuşlar dedi Bublanski. Ayrıca Gianni'nin telefonunun dinlendiğini de söyleyeyim.
Birileri durmadan suç işliyor.
Sorun bu birilerinin kim olduğu dedi Armanski.
Bence de Björk'ün raporunun hasır altı edilmesi en çok Sapo'nun işine gelir. Ama Dragan, İsveç İstihbarat Teşkilatı'ndan söz ediyoruz. Yani bir devlet kurumundan. Bu işin arkasında Sapo'nun olduğuna inanmak istemiyorum. Üstelik Sapo'nun böyle bir yeteneğinin olduğunu da sanmıyorum.
Biliyorum bunu sindirmek benim için de zor ama birinin Salgrensk Hastanesi'ne girip Zalachenko'nun kafasına kurşun sıktığı ortada.
Bublanski susarken Armanski tabuta son çiviyi de çaktı.
Ve Gunnar Björk'ün birdenbire intihar ettiği de.
Yani bunun bir cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Göteborg Cinayet Masası komiserlerinden Markus Erlander'i tanıyorum. Ona göre bütün belirtiler hasta bir adamın bunalıma girip kendini astığı yönündeymiş.
Björk olayını biz de inceledik. Her şey intihar olduğunu gösteriyor. Evert Gulberg 78 yaşındaydı dedi Armanski. Kanserdi ve ölmek üzereydi. Cinayetten aylar önce bir klinikte depresyon tedavisi görmüş. Operasyon bölümü şefimiz Frank Lund'dan Gulberg hakkında resmi belgelerin hepsini incelemesini istedim. 1940 yılında Karlskrona'da askerliğini yapmış, hukuk okumuş ve vergi hukuku danışmanlığı yapmak için özel bir şirket kurmuş. Stockholm'de 30 yıldır faaliyetteymiş. Düşük bütçeli özel müşterilere hizmet veren bir şirket. Bu özel müşterilerin kim oldukları bilinmiyor. 1991 yılında emekli olmuş. 1994'te doğum yeri Laholm'e taşınmış. Dikkat çeken bir şey yok.
Ama...
Şaşırtıcı birkaç ayrıntı var. Frank Lund Gulberg'le ilgili hiçbir referans bulamadı. Hiçbir basın organında adı geçmiyor. Müşterilerinin kim olduğu bilinmiyor. Sanki sektörde hiç yokmuş gibi bir şey.
Ne demek istiyorsun?
Sapo'nun adamı olduğu ortada. Zalachenko İsveç'e sığınmış bir Rus ajanıydı. Onunla Sapo'nun dışında kim ilgilenebilir? Sonra 1991 yılında Salander'in akıl hastanesine kapatılmasını başka kim organize edebilir? 15 yıl sonra yapılan hırsızlığı, saldırıyı, telefon dinlemelerini saymıyorum. Ama yine de ben bütün bunların arkasında Sapo'nun olduğunu düşünmüyorum. Mikael Blomkvist onlara Zalachenko kulübü diyor. Sapo'nun koridorlarında gizlenen, soğuk savaş yıllarından kalma karanlık, savaş çığırtkanı bir grup.
Peki biz ne yapabiliriz dedi Bublanski.
20. ayrımın sonu. Sayfa 314.